Ayrım 48.
Zenginlerin sıklıkla balolar düzenlediği bu yerde muhteşem senfoni konserleri de veriliyordu ve Gluck, Beethoven ve Bach'ın müziği dinleyicilerin yüreklerini sarsıyordu. Henüz öğleden sonra saat 3'tü ve sonbahar güneşinin ışık demetleri çok sayıdaki pencereden sızıyor, salonda oturanların alev alev yanan yüzlerinde geziniyordu. Kızgın halkın heyecanı ayaklanma belirtileri taşıyordu. Ama orada toplananları başarısızlığa mahkum, aceleci sokak çatışmalarından kaçınmaları için sert bir şekilde uyaran Marx'ın güçlü sesi yine duyuldu. Devrim liderinin sağlıklı düşüncesi kazandı. İşçiler şimdilik barikat kurmanın anlamsız olduğuna, hep birlikte sükunet ve metanetle beklemeleri gerektiğine ikna oldular. Yine de Köln komutanı sıkı yönetim ilan etmiş, Yeni Ren gazetesini yasaklamış, Engels ve diğer yazarların tutuklanması için emir çıkarmıştı. Prusya askerlerinin eline düşmek istemeyen Engels, Dronke ve iki Wolf kardeş şehri terk etti. Engels'in tutuklanma kararında şöyle deniyordu: özellikleri aşağıda belirtilen kişiler, Cinayet Kanunu'nun 87, 91 ve 102. maddelerini ihlal suçu işlediklerinden dolayı haklarında açılan davaya katılmayarak kaçmışlardır. Köln şehir yargıcının bu kişilerin yakalanması için verdiği emre dayanarak tüm ilgili kurum ve memurlardan belirtilen kişilerin bulunması amacıyla harekete geçmelerini ve yakalandıkları takdirde tutuklanıp bana teslim edilmelerini özellikle rica ediyorum. Köln, 3 Ekim 1848. Devlet Yargıcı Hecker. Adı ve soyadı Friedrich Engels. Ait olduğu zümre tüccar. Doğum yeri ve ikametgahı Barmen. Dini evangelist. Yaşı 27. Boy 5 fut ve 8 daumen. Saç ve kaş rengi kumral. Alın normal. Göz gri. Burun ve ağız orantılı. Dişler iyi. Sakal kestane rengi. Alt çene ve yüz oval. Ten rengi sağlıklı. Vücut özürsüz. Engels, Barmen'e giderek dedesinin eski bir boş villasında saklandı. Polisin aramaları sonuçsuzdu. Friedrich daha sonra Belçika'ya kaçtı. Orada kendisini tutuklanma ve cezaevi bekliyordu. Engels'e gerekli belgeleri olmayan gezgin muamelesi yaparak onu Fransa sınırına gönderdiler. Oradan nihayet Paris'e ulaştı. Engels'in polis tarafından sıkı takibe alınan dostu Dronke'de kaçmıştı. Marx Köln'de kaldı. Tehlikelere rağmen Yeni Ren gazetesini bir süre sonra yayınlama olanağına kavuştu. Ama iflasın eşiğine gelmişlerdi. Yayının sürdürülmesi için gerekli para yoktu. Gazeteyi ne pahasına olursa olsun çıkarmaya kararlı olan Marx, son çare olarak babasından miras kalan birkaç bin taleri kullanmaya karar verdi. Bu para Trier'de annesinin koruması altındaydı. Bu paralar bir mücadeleciyi ve ailesini pusuda bekleyen kara günler için ayrılmıştı. Ama Karl son parasını mücadelenin kalesi olan gazete için harcayacaktı. Bunu Jenny'ye, onun yalan söylemeyi ve kurnazlık yapmayı bilmeyen gözlerine soru sorar gibi bakarak söyledi. Geceydi. Son derece mütevazi döşenmiş bitişik odada üç çocukları uyuyordu. Bir anda her ikisi de çocuklarını düşündü ama kocasının bakışlarına açıkça yanıt veren Jenny'nin gözlerinde ne bir şaşkınlık, ne bir kaygı, ne de pişmanlık okunuyordu. Devrim bizim hayatımızın davası dedi Jenny sadelikle. Paranın böylesine doğru bir şey için kullanılması çok iyi. Onlar için daha uygun bir şey düşünemiyorum. Ve elini Marx'ın güçlü omzuna koydu. Ve böylece Marx yine yenilmemişti, mücadeleye devam ediyordu. Yeni Ren gazetesi Ekim ayında yeniden yayınlanmaya başladı. Yazar kadrosu Ferdinand Freiligrath'la zenginleştirildi. Bir müddet sonra Wolf da döndü. Sadece Engels yoktu. Artık koyu bir gericiliğin hüküm sürdüğü Paris, Engels'i korkunç derecede sarsmıştı. Cumhuriyet'in balayındaki Fransa başkentiyle şimdi karşılaştığı kenti karşılaştırarak Engels gezi notlarında şöyle yazdı. O zamanki ve şimdiki Paris arasında 15 Mayıs vardı, 25 Haziran vardı. Dünyanın şimdiye dek gördüğü en amansız mücadele vardı. Kandan bir deniz vardı, 15 bin ceset vardı. Kavan yakın bombaları Parislilerin sevincini dağıttı. Marseille'ye söyleyen sesler sustu. Bir lokma ekmeği bile bulamayan ve silahsız kala kalan işçilerse kızgınlıkla diş gıcırdatıyorlardı. Ama Paris ölüydü. O artık Paris değildi. Bu ölü Paris'e uzun süre dayanamazdım. Nereye olursa olsun gitmek zorundaydım. Engels İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktı. Parası çok azalmıştı ama önünde yürümek gibi bir seçenek vardı. Marx ona ancak en sınırlı ihtiyaçlarını karşılayabileceği kadar para gönderebiliyor, kendisini hapishanenin beklediği Köln'e dönmekte acele etmemesi için ısrar ediyordu. Köln İşçi Birliği, temsilciler göndererek Marx'ın örgütü yönetmesini istemişti. 24 saat işi başından aşkın olan Marx, İşçi Birliği'nin yönetimiyle de geçici olarak ilgilenmeye başladı. Yeni Ren gazetesine yönelik baskılar biraz azalınca, Wert de dönmüş, hemen kaleme sarılmıştı. Geçici yasaktan sonra çıkan gazetenin ilk sayısında şairin şu lirik iğneleyici şiiri yayınlandı. Isırdığımda lanet düşmanı, sevinçten zıplıyor kalbim. Seviyorum bilemeyi kinle dilimi, her adilik ve iğrençliğe. Ben okşadım artık telleri ama anında çöktü yasak üzerime. Kutsal Köln'de yargıçlar kararlaştırdı. Biz bugün sıkı yönetimdeyiz. Domuz kılı gibi anında sivrildi her yerde kral süngüleri. Prusya baş melekleri kulak kesildi tüm gün her köşesinde pazarların. Dikildi üst teğmen önüne bizim kapının, ardında demir kasklılar. Bağırdı o trompet vuruşları arasından. Ölüm Yeni Ren gazetesine. Kısa bir süre sonra Wert hakkında alaycı dizisi Şövalye Schnapanski'nin maceraları yüzünden soruşturma açıldı. Daha önce de şiirin gerici Prens Lichnowsky'nin Frankfurt ayaklanması sırasında öldürülmesinde kışkırtıcı bir rol oynadığı öne sürülerek Wert ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Sonbaharla birlikte yağmurlar ve soğuklar da başladı. Köln'de bol miktarda bulunan ağaçların altın yaprakları çürüyüp döküldü. Neşeli Ren karardı. Yeni Ren gazetesinin bürosundaki koşuşturma ve hararetli tartışmalar dinmek bilmiyordu. Matbaa işçileri, dizgiciler, kuryeler, muhabirler ve yazarlar grubu hep birlikte yorulmak bilmeden çalışıyorlardı. Kent sakinleri Yeni Ren gazetesinin matbaa işçilerini kan kırmızı Jacobin şapkalarından tanıyordu. Bunlar büyük bir fedakarlıkla çalışan, içtenlikle kahkahalar atabilen, gerektiğinde gazeteyi elde silah korumaya hazır, korkusuz insanlardı. Hiçbir şey, Avrupa'nın her köşesinden gelen endişe verici haberler bile onları yıldıramamıştı. Berlin'deki 2. Demokratik Kongre, Alman devrimcilerin büyük umutlar bağladığı kongre, karşı devrim karşısında gerçekçi önlemler almak yerine tartışmalarla ve gereksiz ayrıntılarla vakit öldürüyordu. Ayaklanma sırasında sadece üniversiteliler tarafından desteklenen, buna karşılık köylülerin ve burjuvazinin ihanetine uğrayan Viyana işçileri, uzun süre direndikten sonra saldırgan orduya teslim olmak zorunda kaldı. Sesi soluğu kesilen ürkmüş Avusturya başkentinde soğuk Kasım rüzgarı yine Habsburg hanedanlığının siyah sarı bayrağını dalgalandırıyordu. Berlin'de Prusya Kralı Ulusal Meclis'in dağıldığını ilan etti. Avrupa devrimi dairesel döngüsünü tamamlıyordu. Paris'te başlayan devrim Avrupa çapında bir harekete dönüşmüştü. Karşı devrimci hareket ilk darbeyi Paris'te Haziran günlerinde indirmiş. Bu sonra bütün Avrupa için karakteristik olmuştu. Ferdinand Lassalle, Düsseldorf'un şehir milisine girdi ve karşı devrime karşı silahlı bir direniş örgütlemeye koyuldu. Berlin'e, acılar içindeki meclis üyelerine, Düsseldorf'taki gönüllüler adına çağrıda bulundu. Pasif direnişin artık miadı doldu. Ulusal Meclis silahlanma ve harekete geçme çağrısı yapmalı. LaSalle ayrıca halkı vergileri protesto ederek ödememeye ikna etmeye çalışıyor ve silahlanmaya çağırıyordu. Düsseldorf yakınlarında Nashse'de bir toplantıda LaSalle'in işçi arkadaşlarından biri krala ölüm diye bağırınca LaSalle tutuklandı. Yeni Ren gazetesi hemen onu destekleyen bir yazı yayınladı. Marx bürodaki masasını ancak bir işçi toplantısına katılmak veya bir konuşma yapmak için terk ediyor ve gecenin geç bir saatinde ertesi günkü sayıyı incelemek ve gelen bilgileri gözden geçirmek amacıyla tekrar gazeteye dönüyordu. İradesini son raddesine kadar kullanarak büyük yorgunluğunu yeniyordu. Saçlarında aklar belirmişti, esmer yüzü biraz daha sertleşmişti. Oysa iş günden güne çoğalıyordu. Geniş katılımlı bir toplantıda Marx, Köln Halk Komitesi'ne seçildi. Bu halk komitesi devrimin kazanımlarını korumayı amaçlıyordu. Bütün bu süre içinde yargıçlar da Marx'ın peşini bırakmadı. Polisin sataşmaları gittikçe yüzsüzleşmekteydi. Gazeteyi ve başyazarını ayaklanmaya teşvik, polise ve memura hakaret, kraliyet iktidarını yıkmaya teşebbüsle suçluyorlardı. Bir seferinde Marx adliye binasından çıktığında kendisini heyecanlı bir kalabalık karşıladı. Halk gerekirse liderini savunacaktı. Sırtındaki yolcu elbisesi ve sağlam çizmeleriyle elinde baston taşıyan Engels, dağ patikalarından geçerek fazla yorgunluk hissetmeden Fransa-İsviçre sınırına ulaştı. Alplerin zirvesinde kar gök kuşağının bütün renklerini saçarak parlıyordu. Buzullardan soğuk bir rüzgar esiyordu. Havada kurumuş otların ve geç açan çiçeklerin kokusu vardı. Çevredeki dağlar geometrik şekilleri andırmaktaydı. Alp ovalarında çobanlar kilden okarinalarıyla hüzünlü melodiler çalarken yaz boyu semizlemiş olan ineklerin boyunlarına takılı çıngıraklar onlara eşlik ediyordu. Kah yükselen, kah hızla aşağıdaki boğazlara inen, yamuk yumuk yolların kenarlarında nadiren meyhanelere rastlamak mümkündü. Yolcular genellikle peynir, ekmek ve bir matara suyla yetiniyordu. Friedrich doğayı hem seviyor hem de onu herkesten daha iyi görmeyi ve dinlemeyi biliyordu. Bazen yolun kıyısına oturup otların arasındaki minik hayvanların hareketini uzun süre izliyordu. Sıradan bir sinek ya da bir domuzlan böceği dikkatini çekiyor, kimi zaman da tanımadığı bir çiçeği ya da bitkiyi koparıp yürürken bir bilim adamı sabrı ve merakıyla elindekini inceliyordu. Çevresindeki doğaya karşı umursamaz davranmak elinden gelmiyordu. Aylarca süren gerginlik, uykusuzluk ve kalabalık arasında bulunmaktan sonra dağların sessizliği ve erken gelen sonbaharın kokusu başlangıçta onu nedense rahatsız etmişti. Ama Engels'in sinirleri giderek gevşedi. Hava erkenden kararırken ateş böceklerinin şarkı söylemesi, başının üstündeki yıldızların göz kırpması, güneşin sivri zirvelerin arasından yuvarlanarak yavaşça doğuşu gücünü tazelemişti. Böyle bir zamanda Alp yollarında gezinmek ne saçmalık ne aptallık diye düşünüyordu bazen. Ben tıpkı gemiden atılanlar gibiyim. Böyle giderse galiba yakında cezaevinde yatmanın böyle topal bir özgürlükten daha iyi bir şey olduğu fikrine varacağım. Engels çok yakında yine işinin başına mücadeleye döneceğini düşünerek rahatlıyordu. İsviçre Frederick'e dayanılmaz geldi. Çok yakın bir geçmişte yaşanan fırtınalı günlerden sonra ülke, kendilerini yağmurun altındaki kurbağalar kadar muhteşem hisseden, tok ve rahat burjuvaların yaşadığı sakin bir bataklığa dönüşmüştü. Kalvinizm, dinler arasında en ikiyüzlüsü, esnafın beynini demirden bir örümcek ağı gibi sarmıştı. Sükunetten hoşlanan bu tabaka, halkın herhangi bir hakkını savunmaktansa devrimin celladı olmayı tercih etmekteydi. Tertemiz, pırıl pırıl Cenevre'nin kenar sokaklarında dolaşırken ve berrak dalgalarını yavaş yavaş kımıldatan Leman Gölü'nü seyrederken, Engels'i sürgünde olmak boğuyordu. bütün bölgeyi saat ve çikolata fabrikalarıyla mandıra sahiplerinin yönettiği, dağlarla çevrili bu ülkenin kayıtsızlığı Engels'i gittikçe daha çok rahatsız etmeye başladı. Kısa bir süre sonra Tanrı korkusunun kol gezdiği mutlu Lozan'dan ve güzel manzaraları ile ünlü İsviçre'nin Atina'sı dedikleri Bern'den tüm kalbiyle nefret etti. Ama yine de Engels zamanını boşa harcamıyordu. Devrimci işçileri buldu ve onlarla yakın ilişkiye geçti. Lozan'da burjuvaları zekice eleştirdiği alaycı konuşmalarıyla emekçilerin güvenini, saygısını kazandı. Lozan İşçi Birliği tarafından Bern'deki İşçi Kongresi'ne temsilci seçildi. Birliğin belgelerinde 28 yaşındaki devrimciden proletarya davasının eski savunucusu diye söz edildi. İsviçre'deki zorunlu ikameti sırasında Engels, Yeni Ren gazetesiyle de irtibatını kesmedi. Marx'a yazılar ve haberler gönderdi. Ancak 1849 yılı Ocak ayı ortalarına doğru Ren Prusya'sında durum biraz değiştiğinde ve tutuklanma tehlikesi ortadan kalktığında yine Köln'e dostlarının, yoldaşlarının arasına döndü. Döndüğünde her zamanki gibi Yeni Ren gazetesinin yazarları Marx'ın masasının etrafına toplandı. Engels çok heyecanlı ve mutluydu. Kendisi için çok değerli olan bu insanların yüzlerine dikkatle baktı. Sanki onlarca yıl geçmişti. Bu son birkaç ayda dünyada öyle çok şey değişmişti ki. Paris'te Cumhuriyete Başkan olarak Louis Napoleon Bonaparte seçilmişti. O ve çevresinde bulunanlar imparatorluğa giden yolu ivecenlikle temizlemekle meşguldü. Viyana ve Berlin'de karşı devrimin kıskacına girmişti. Kızıl bayrağın gururla dalgalandığı son kale Köln'dü. Ama bu özgürlük tutkunu kentinde kuşatılma tehlikesi vardı. Marx'ın güçlü alnında Engels'in daha önce görmediği yara izi gibi birkaç yeni kırışık daha oluşmuştu. Göz akları maviye çalan siyah gözleri daha parlak ve deliciydi sanki. Wert zayıflayıp sertleşmiş ve küçük sımsıkı dudaklarının ifadesi değişmiş gibi geliyordu Engels'e. Wilhelm Wolff'un her zaman biraz hüzünlü olan yüzü ise katılaşmıştı. Görünüşte biraz yorgun olmalarına karşın Yılmaz Freiligrath, Dronke ve Ferdinand Wolff daha da hareketli ve heyecanlıydılar. Yeni Ren gazetesinin yazarlarında ne çekingenlik ne de yılgınlık vardı. Aksine yaklaştığını sezdikleri çatışmalar onları canlandırıyor ve sözlerine, hareketlerine çeviklik kazandırıyordu. Dronke, Engels'e büroda 8 tüfek ve birkaç yüz kurşunun bulunduğunu söyledi. Bizim karargahımız savaşmaya hazır diye şakalaştı üstelik. Matbaa ve redaksiyon işçilerini mi kastediyorsun diye sordu Engels. Tabii ama komutanımız yoktu. Şimdi sen geldin ve her şey mükemmel oldu. Kumandanımız olacaksın. Şubat'ta Marx ve Engels mahkemeye çıktılar. Hükümete hakaret etmekle suçlanıyorlardı. Ama suçlananlar sırayla parmaklığa yaklaşıp konuşmaya başladıklarında yargıç öylesine zavallı göründü ki Marx ve Engels'in her lafı kendilerini insan azmanı gören mahkeme heyetini birer cüceye dönüştürdü. Suçlayıcılar sanık durumuna düştü. Mahkeme Marx ve Engels'i suçsuz buldu. İki ay sonra işçi birliği ve yöneticileri küçük burjuva demokratları ile olan ilişkilerini kestiler. Yakın zamana dek müttefik olan bu demokratların kararsızlıkları ve ihaneti çatışma günlerinde son derece tehlikeli olacaktı. Köln'de sıkı yönetim uygulamasının başlatılması için Berlin'den emir geldiğinde böyle bir durumda isyan tehlikesinin doğacağını bilen kale komutanı emre uymaya cesaret edemedi. O zaman Marx'ı Köln'den sürüp ondan kurtulmanın olanaklarını arayan emniyet kurumunda karmaşık kulis arkası entrikalar çevrilmeye başlandı. Emniyet müdürü Berlin'den İçişleri Bakanı'ndan yardım istedi. Yeni Ren gazetesinin başyazarına karşı baskıcı önlemler alındığı takdirde özgürlüksever şehrin tüm devrimcilerinin tehlikeli bir isyana başvurabileceklerini bildirdi. Bakan da bu konuda tek başına harekete geçmeye cesaret edemedi ve resmi olarak Ren bölgesinin yöneticisinden tavsiye istedi. İçişleri Bakanlığı'nda yaklaşık 2 ay polis raporlarına göre tüm düzenin temellerini yıkan, halkı mevcut devlet kurumlarını sarsmaya kışkırtan, kralın kutsal bulduğu her şeyle alay edip duran gazeteden ve Marx'tan nasıl kurtulunabileceği tartışıldı. Bu arada gazetenin tirajı günden güne artıyordu. 10 Mayıs'ta Karl Marx şehir dışına çıktı ve devrimci fikirlerinden dolayı sıkı takibe alınan Astheimen Henze ile büyük bir komünist yayıncılığın prensiplerini ve nasıl oluşturulacağını görüştü. Ertesi gün Köln'e döndüğünde Almanya'nın sınırlarını terk etmesi için emir aldı. Böylece Yeni Ren gazetesinin kaderi de belirlenmiş oldu. 19 Mayıs'ta gazetenin kırmızı mürekkeple basılmış, meşale gibi ışıldayan son sayısı çıktı. Gazetenin kan kırmızısı başlığının altında Freiligrath'ın şiiri yayınlandı. Yeni Ren gazetesinin veda sözü. Çıkmadı karşıma açık bir çatışmada düşman, öldürdüler beni aşağılık hayvanlar. Yıktı beni sürüngen alçaklığı, kuduzluğu, iğrenç batı barbarlarının. Parladı derin karanlıkta düşman bıçağı, pusu kurdu okları, bu yüzden yatıyorum genç ve güçlü, göğsünden vurulmuş isyancı. Sert bakışımda acı bir alayla, parlak bir kılıçla elimde, ayaklanma diye bağırdım ölmeden önce. Böyle düştüm onurla mücadelede. Yırtık elbiseli yoksul bir adam üzerine eğildi vücudumun. O üzerine toprak attı tabutumun, çalışmaktan nasırlaşmış eliyle. Akça ağaç dalları ve mayıs çiçeklerinden koydu başıma mütevazi bir çelenk. Karısı ağır çalışma sonrasında gece çelenk örmüş alnıma. Bağışla mücadeleyle sarsılan ey toprak. Bağışlayın korkusuz dostlar. Ve sen de ey ova, dinmez silahlar altında, çınlayan kılıçların sesi altında. Bağışlayın ama bilin ki karanlık mezar saramadı alev alev yanan ruhumu. Saati geldiğinde silahla yine döneceğim çatışmaya sizin yanınıza. Yıkıldığında son taht, halk acımasızca, tiranı yargılayacağı zaman kendi kanunuyla döneceğim yine aranıza. Sözle, kılıçla, Tuna'nın, Ren'in her yerinde ayaklanan halk ile yürüyecek ileri, mücadelede yiten isyancı. Freiligrath'ın bu heyecanlı, geleceği sezen mısralarının ardından gazete yazarları Köln işçilerine sesleniyordu. Ayrılırken, sizleri Köln'de her tür provokatif girişimden uzak durmanız yönünde uyarıyoruz. Köln'de sıkı yönetim ilanı durumunda acımasızca bir yenilgiye uğramanız muhtemeldir. Elberfeld örneğinde burjuvazinin işçileri ateşe gönderip sonra da onları nasıl alçakça ihanet ettiğini gördünüz. Köln'de olası bir sıkı yönetim bütün Ren bölgesini çöküntüye uğratır. Ve bu sıkı yönetim bizler tarafından yapılacak herhangi bir ayaklanma girişimini meşru gerekçe yapar. Sizin sakin kalmanız Prusyalıları çaresizliğe düşürecektir. Yeni Ren gazetesi redaktörleri size veda ederken gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederler. Onların son sözü her zaman ve her yerde işçi sınıfının kurtuluşu olacaktır. Yeni Ren gazetesi yazarları. Savaş gemisini en son terk eden Karl Marx oldu. Cebinde metelik yoktu.